Ayrım 13. Kapattın mı yoksa? Demek ki belli etmişim. Kapattım. Seni kaçırdığımı düşünecekler. Ne ilgisi var canım? Yemeğimizi kimse bölmesin diye kapattım dedim. Yalan orucumu bozdum nasılsa. Annenle ablan sana düşkünler herhalde. Bu kız göründüğünden daha cin galiba. Herkesin annesiyle ablası gibi işte. Güldü. Babam erken öldü ya benim, belki o yüzden. Anlıyorum dedi. Ve benim romantik gece hayalim hiç ummadığım bir seyre girdi. Çocukluğumu anlatmaya başladım. Çektiğimiz zorlukları. Annemin bizi ayakta tutabilmek için paranoyaklık derecesinde üzerimize kol kanat germesini. Duygu sömürüsüne girip bağrı yanık Anadolu çocuğu görüntüsü vermeye başladığımı fark edince frenledim kendimi. Sonra o başladı anlatmaya. Babası onları terk edince annesi hemen hemen dengesini kaybetmiş. Hala da aklının tam olduğunu söylemek zormuş. Para sıkıntıları olmasa da hayatları hiç kolay geçmemiş. Ben çocuklarımın babasız büyümelerine asla izin vermem dedi. Birden öyle duygulandım ki gözlerim doldu. Onun durumu benimkinden beter. Baş başa romantik yemek yiyen sevgililer gitti. Babalarının yokluğunu ağlayan iki küçük çocuk geldi. Besteyi bilmem ama benim başlangıçta ulaşmayı hedeflediğimden tamamen farklı bir yerdeyiz. Yüreğim öyle yufkalaştı ki şu an bana sarılıp ağlasa saatlerce okşayabilirim saçlarını. Ne şarabı bitirebildik ne de tabaklarımızdaki makarnaları. Kalkıp salona gittik. Ben kanepenin bir ucuna oturdum, o diğer ucuna. Ara ara gözlerinin içine daldım ve neredeyse yeşil göz takıntımdan kurtulur gibi oldum. Müzik açmak için kalkınca ona adını kimin koyduğunu sordum. Babası müzisyenmiş. Sorumsuz bir adam canlandı gözlerimin önünde. Ne tür müziklerden hoşlandığımı sordu. Az kalsın klasik diyecektim. Ne kadar az yalan, o kadar az baş ağrısı. Müzikten pek anlamadığımı söyledim. Güldü. O da öyle tahmin ediyormuş. Arabamda ne kaset varmış ne de CD. Doğru, radyonun ayarı da hiç değişmez. Açtığı müzik gerçekten hoşuma gitti. Gitardı galiba. Yemek sırasında girdiğimiz duygudan havadan kurtaramadık kendimizi. Belki kurtarmak da istemedik. Kapıda beni uğurlarken göz göze geldik. Dudaklarından değilse de yanaklarından ya da alnından öpmek geçti aklımdan. Erkek arkadaşlarıma yaptığım gibi omzuna dokundum sadece. Yatmadan önce telefonunu açmayı unutma dedi. Unutmam dedim. Arabada radyonun kanallarını karıştırdım uzun uzun. Besteni seveceğini tahmin ettiğim bir müzik aradım. Fransızca bir parça yakalayınca durdum. Ay'a ve yıldızlara baktım. Ne kadar güzel, ne kadar romantik bir gece. Baş başa oturduk bütün akşam ve aramızda hiçbir şey geçmedi. Üstelik iki sevgili olduğumuz halde. Belki de Beste'nin önceki ilişkileriyle ilgili gereğinden fazla kaygılanıyorumdur. Bu akşam küçük bir kız olduğunu gördüm. İçimi şefkatle doldurdu. Annesi babası olup büyütmek istedim onu. Eve gelip arabayı park ederken hatırladım annemi. Keşke ablama uğrasaydım. Geç döner, başımın etini yemesi için daha az zaman bırakırdım ona. Zili çalmadan anahtarımla açtım kapıyı. Ablama uğrayamazmışım çünkü ablam burada. İçeriden sesi geliyor. Ayakkabılarımı çıkartırken salonun kapısı açıldı. Ablam, yeğenim ve eniştem. Murat, neredesin be gülüm? Telefonun da kapalı. Hoş geldiniz. Her şey normalmiş gibi davranmak niyetindeyim. Telefonumun şarjının bittiğini söyledim. Neval'in saçlarını okşayarak salona girdim. Annem oturduğu yerden müthiş küskün, biraz da öfkeli bakıyor. Ablana o kızla yemekte olduğunu söylemişsin. Sana da öyle demedim mi? Demedin. Şaşırmış gibi yaptım. Kanepeye oturup Neval'e derslerini sordum. Kız tam yangın söndürme deneyinin en heyecanlı yerine gelmişken annem müdahale edip susturdu. Başı çok ağrıyor, hiç gürültü kaldırmıyormuş. Nerede yemekteydiniz? Madem başın gürültü kaldırmıyor, gidip yatsana. Restoranda, sizden başkası yok muydu? Yoktu. Nasıl enişte işler, var mı bir gelişme? Varmış, evde kadınlara bebek yaptırıp yurt dışında satmayı planlıyorlarmış. Bunu duyunca gözüm döndü bir an. Nasıl bebek enişte? Bez bebek gülüm, çok güzel pazarı varmış bunun İngiltere'de. Ben de gerçek bebek sandım deyip enişteme tehlikeli bir iş konusunda ilham vermek istemedim. Gülüm, hesap ettik 3-5 milyona mal ediyorsun tanesini İngiltere'de. Sırası mı şimdi İsmet? Ablamın uyarısıyla eniştem de sustu. Hiç ses yok odada. Televizyonu açmak için kumandaya uzandım. Açma, başım ağrıyor dedi annem. Kim bu Beste Murat? Bir arkadaş abla. Sabaha kadar mesaj gönderen bir arkadaş. Çıkıyor musunuz? Yok abla, normal bir arkadaş. Sabaha kadar mesaj falan da yollamadığını söyledim. Tabii tabii, ben rüyamda görüyorum diridit diridit. Aa anne, aynı telefon gibi ses çıkarttın. Gerçekten de öyle, kadın beynin içine kazımış demek ki sesi. Ne iş yapıyor Murat gelin hanım? Saf şu benim eniştem. Anneme zehirletecek kendini. Saçmalama İsmet. Öylesine arkadaş dedi ya çocuk. Annem sabaha kadar mesajlaşıyorlar. Kızdığından dedi o. Sigortacı dedim. Sigortacılık da iyi iş aslında Murat. Fırsat bu fırsat deyip sigortacılıkla ilgili bildiğim bilmediğim ne varsa anlatmaya başladım. Birlikte girelim bu işe Murat. Beste Hanım'ı da alırız. Eniştemin niyeti kaynanasına boynunu kırdırmak. Onun gül gibi mesleği var. Ne sigortacılığıymış. Mesleğini bırakmayacak ki anne, işin başında ben dururum. Saçmalama İsmet dedi ablam. Kafasını sağa sola salladı anne. Yine ölüm sessizliği. Telefonumu şarja takma bahanesiyle odama gittim. Döndüğümde sessizlik devam ediyordu. Annem kalktı bu kez de yerinden. Nereye gittiğini sordu ablam, yanıt vermedi. Murat gülüm, doğruyu söyle. Bu kızla aranızda bir şey var mı? Yok dedim. Annem gittiği gibi sessizce dönüp yerine oturdu. Biraz bekledikten sonra telefonunun şarjı bitmemiş dedi. Demek benim odama gidip bunu kontrol etmiş. Çocukken de ne zaman yalan söylesem yakalardı zaten. Yeğenim dahil herkes söz savunmanın der gibi bakıyor bana. Büyütmeyin dedim. Beste'ye şirkette arkadaşlarla görüşme ayarladığımı, benim sayemde 3-5 kişiyi sigortaladığını, bu yüzden de teşekkür etmek için yemeğe çağırdığını anlattım. Onlar beni kızın yanında arayıp çocuk muamelesi yaptıklarından kapattım telefonu. Hiç fena bir açıklama değil. Annem öyle düşünmüyor. Açtı ağzını, yumdu gözünü. O kızın niyetini biliyormuş. Bulduğu safı kandırabilirmiş ama onu kandıramazmış. Ortalıkta gezenlerin eline düşeyim diye büyütmemiş beni. Çocukken zehirli ishal olmuşum da 3 gün başımda uykusuz beklemiş. Doktorlar kendisine bir şey olacak diye korkmuşlar, o yine uyumamış. Ağladı, inledi, her türlü duygu sömürüsüne başvurdu, resmen canımdan bezdirdi beni. Gece yatağa girdiğimde patlayacak haldeydim. Yorganın altında biraz besteyle mesajlaşıp rahatladım. Sabah benim kübikte toplanmış çaylarımızı içerken Kürşat Bey arayıp çağırdı. Dün 5 gibi çıktığımı görmüş, merak etmiş bir şey mi oldu diye. İşi kırdığımı bildiğini belli etmek aslında niyeti. Çok acil bir durum olduğundan kendisine haber vermeyi unuttuğumu söyledim. Lafı toparlamayı bir türlü beceremeyerek konuştu durdu. Şirketteki tüm diğer bölümlerin özellikle de müdürlerinin dedikodularını yaptı. Ana fikir düşmanlarımız çok. Onlara koz vermeyelim. Bir daha benim iznim olmadan kuş uçmasın. Eskiden olsa öfkelenirdim. Şimdi fazla takılmadım. Çünkü aklım başka yerde. Besteyi düşünüyorum. Onunla bir daha ne zaman görüşeceğimizi, şarabın kalanını ne zaman içeceğimizi ve bunu annemden nasıl gizleyeceğimizi. Öğlene doğru Beste'ye telefon ettim. Görüşmedeymiş, fazla konuşamadık. Daha sonra tekrar arar diye bekledim ama aramadı. Bana kalsa akşam yine buluşalım derdim. İnsan 30 yılda bir çıkınca vaktinin tamamını birlikte geçirmek istiyor. Cuma günü mesaiden sonra Alper eşekliğinin bedeli olarak tüm labı kaleye götürdü. Yemekte önce annem aradı, ardından ablam. Besteyle olduğumdan şüpheleniyorlar. Salıdan beri onu görmedim ve gerçekten özledim. Bol kahkahalı bir yemek oldu. Şirketteki hemen herkesin dedikodusu yapıldı. En çok da bayanların. Göğüsleri kalkık ve büyük görünsün diye çapraz askılı sütyen takanların kulakları çınlatıldı. Beyaz keten pantolon altına tanga giyenlerin listesi çıkartıldı. Tahir doğrusunun bu olduğunu iddia edip ötekileri hanzolukla suçlayınca hararetli bir tartışma yaşandı. Keskin gözlemcilerden biri muhasebedeki Gökçe'nin son dönemde dikine çizgili pantolonlar ve etekler giymeye başlamasına dikkat çekti. Çünkü poposu günden güne büyüyormuş. Onları dinlerken Beste'nin bizim şirkette çalışmamasına şükrettim. Hemen ardından da aklıma onun erkek iş arkadaşlarının toplandıklarında neler konuşabilecekleri geldi. Sinirlendim. Bizimkilerin birer kız arkadaşları olsaydı yontulurlardı. Kendilerine yapılmasını istemediklerini başkalarına da yapmamalarını gerektiğini düşünerek milletin sevgilisi olabilecek kızlardan bahsettiklerinde azıcık hizada dururlardı. Hesabı öderken Alper bundan sonra aramızdakilerden birisi Türkan Şoray'la çıktığını iddia etse yine de bahse girmeyeceğini söyledi. Yolda saate baktım, daha 9 bile olmamış. Şeytan dürttü, Beste'yi aradım. Ne yapıyorsun? Yanıt aynen şu. Hiç, Utku'yla oturuyoruz. Saat gecenin 9'una geliyor ve o herifin biriyle evde kız başına oturuyor. Hem de kızların üzerine atladığı bir herifle. Hem de çok hoş dediği bir herifle. Öfkeden gözüm döndü. Sen ne yapıyorsun? Bahisten çıktım, eve dönüyorum. Bahisten mi çıktın? Bu kafayla nereden çıktığımı ne bileyim ben. Yemekten çıktım dedim. Dışarıdaysan gelsene. Eve gitmem lazım dedim. Hiç ısrar etmeden yarın görüşürüz o zaman dedi. Yarına kadar Utku ile işini bitirirsen görüşürüz. Bu kızla çıkmak iyi bir fikir miydi emin değilim. Daha eli elime değmeden boynuzlanmış gibi hissediyorum kendimi. o çocuğa ilk gördüğüm anda sinir olmuştum. Ben neden Kızılay'a doğru gidiyorum? Yoksa tabii neden olmasın? Beste'nin sokağına gelince bir süre kararsızlık geçirdikten sonra park ettim arabayı ve doğru apartmanın yolunu tuttum. Dış kapı kapalı olmasaydı daha iyiydi. Zili çaldım. Megafondan "Kim o?" dedi Beste. "Benim Murat." "Murat?" "Murat ya, beklemiyordunuz değil mi hanımefendi?" 1001'den itibaren saymaya başladım. Kapı çok geç açılırsa doğal olarak boynuzlandığımı düşüneceğim. 1004 diyemeden ev sahibesi bastı otomatiğe. Merdivenleri çıkarken toparlanmalarına fırsat vermemek için acele ediyorum. Karşılaşabileceğim her duruma hazırlıklıyım. Korktuğum başıma gelmişse hiç öyle konuşalım filan dinlemeden doğrudan kafa atacağım Utku Puştun'a. Keşke daha önce kavga etmiş olsaydım. İleride boynuzlanacağımı bilseydim çocukluğumda birkaç numara öğrenirdim tabii. Beste beni kapıda karşıladı. Gelmiyorum demiştin. Üzerinde kot pantolon ve tişört var. Selam deyip içeri girdim. Değiştirdin demek fikrini. Gözlerim Utku'nun ayakkabılarını aradı ama göremedim. Misafirin yok mu? Utku mu? O da şimdi gitti. Ne kadar şimdi? Ben zile bastıktan sonra şimdi mi? Belki de toparlanamadığı için sakladın onu. İyi yaptın gelmekle, dedi. Film mi seyrediyordunuz? Yanıt vermek yerine, neden oraya oturuyorsun, koltuğa geçsene, dedi. Bu puf hoşuma gitti, dedim. Çünkü çıkış kapısını görebileceğim bir konuma sahip. Herif evin içinde bir yere saklandıysa ben gidene kadar rahat rahat bekleyebilir. Belki de yatak odasında uzanmış yatıyordur. Bunu düşünmek tüylerimi diken diken etti. Antreye bakan tam 6 kapı var. Mutfak, salon, önceki gelişlerimde kapısı hep açık olan bir oda, banyo ve kapıları kapalı 2 oda daha. Lavaboyu kullanabilir miyim? Tabii. Antreye çıkıp lavabo olmadığını bal gibi bildiğim ilk kapıyı açtım önce. Burada hemen hemen hiç eşya yok. Şu kutuların içine sığınması mümkün olamayacağına göre Utku da yok. Orası değil, dedi arkamdan Beste gülerek. Ne diye peşimden gelmiş? Birine rastlamamdan mı korkuyor? Pardon deyip bir başka odanın kapısını açtım. Ay Murat, ilk defa mı geliyorsun bu eve? İçeriye hızlıca bir göz gezdirip banyoya attım sonunda kendimi. Karyolanın üzerinde düzgünce serili bir örtü vardı. Herhalde ben paranoya yapıp saçmaladım. Salona döndüğümde az önce üzerine tünediğim pufa oturmadım. Utku'nun üzerinde donu, elinde pantolonuyla kapıdan kaçacağını düşünme salaklığını attım çünkü üzerimden. Kanepeye geçtim. Sende bir tuhaflık var Murat. Yoo, sarhoş falan mısın? İçmedim ki. Ne o zaman bu halin? Hangi halim? Onunla açık açık konuşabilsem keşke. Ne oldu Murat? Başımı kaldırıp uzun uzun yüzüne baktım. Sen Utku'yla oturuyorum deyince kıskandım. Şaşırdı. Sanki garip olan onun bir erkekle evde yalnız başına oturması değil de benim sevgilisi olarak bundan huylanmam. Ama Utku hep gelir bana. Yatıştıracağına yaramı derinleştirmeye çalışıyor. Aklımdan bunu geçirdiğimi hissetmiş gibi o daha çocuk dedi. Çocuklar tango yapmazlar. Çocuklar bir masaya oturduklarında bütün kızların ilgisini üzerlerine çekmezler. Çocukların parmaklarının üzerinde gür kara kıllar olmaz. Kaç yaşında dedim. 23 dedi gülerek. Sen kaç yaşındasın? 25. Bakıştık bir süre. Birden kahkaha atmaya başladı. Sen o yüzden mi tuvalete gidiyorum derken diğer odaların kapılarını açtın? Vallahi çok hoşsun. Bozulacağına neşelendi kız. Ben sevdiğimi kıskanırım dedim. Kısa bir sessizliğin ardından efendim dedi. Kıskanırım. Kimi? Seni. İlk söylediğini söylesene. Sevdiğimi demiştim ama öylesine ağzımdan çıktı. Tekrarlayabileceğimi sanmıyorum. Seni kıskanırım dedim işte. Kardeşim, delikanlı gibi aynısını söylesene. Kızın çıkışı korkuttu resmen beni. Ben sevdiğimi kıskanırım. Karşılıklı suskunluk. Seviyorsun yani beni. Oturduğu koltuktan kalkıp o da kanepeye geldi ve elimi tuttu. Kalp atışlarım hızlandı. Seviyorum dedim. Yüzümü ellerinin arasına alıp gözlerime uzun uzun baktı. Birbirimize yaklaşırken benim öpüşmek konusunda beceriksizliğimi anlar mı diye korkuyorum. Dudakları dudaklarıma değiyor. Yumuşak ve sıcak. Hissettiğim tadı tanımlayamasam da nefis olduğunu söyleyebilirim. Bazen yanaklarına kayıyor dudaklarım. Kollarımın arasındaki incecik vücudunu okşamak istiyorum ama cesaret edemiyorum. Onun elleri daha çok saçlarımda dolaşıyor. Bu benim yaşantım boyunca hissettiğim en güzel duygu. Gözlerini, yanaklarını, dudaklarını hiç doymadan saatlerce öpebilirim. Kahrolası telefonum çalıyor. Elbette ki açmayı aklımın ucundan geçirmiyorum. O da susmayı geçirmiyor aklının ucundan. Telefon konusunda öpüşmedeki kadar acemi sayılmam. Dudaklarımı Beste'den ayırmadan sesini kapatıp kanepenin öteki ucuna attım gürültücü baş belasını. Artık ne yaptığımızı da düşünmek istemiyorum. Sadece ve sadece hissetmek. Beste'nin yanından ayrılmak öyle zor geldi ki, öpüşmekten ileri gitmedik. Bazen ellerim sırtının arkasından dolaşıp göğüslerinin yumuşaklığını hissetti. Eve dönerken içimde beni rahatsız eden tek duygu var. Bunları yaşamak için onca yıl beklemek gerçekten eşeklikmiş. Yolda telefonuma bakınca 8 cevapsız arama gördüm. Hepsi de annemden. Bunca yıl eşeklik etmemin bütün sorumluluğu bana ait değil yani. Ağlamaktan şişmiş gözlerle karşıladı annem beni. Başlangıçtaki niyetim ona hiç aldırmadan gidip yatmaktı. Ama halini görünce dayanamadım. Onu karşıma oturtup konuşmaya başladım. Çocukluğumla ilgili duygu sömürüsü yapma fırsatını bu kez ona kaptırmadım. İlkokulda okumayı sınıfta ilk ben öğrendim. Ortaokulda her dönem takdir aldım, lisede de öyle. Çünkü hep köpekler gibi çalıştım, hiç yaşamadım hayatımı. 14 Haziran Cuma günü üniversitede son derse girdim. 17 Haziran Pazartesi ilk mesaimi yaptım. Askerden Çarşamba günü geldim, Perşembe Cuma belgelerimi tamamlayıp daha yedek subaylık yıllık iznindeyken Pazartesi yine çalışmaya başladım. Makinalı tüfek gibi bunları saydım anneme. Sonuç olarak biraz hayatımı yaşamama izin vermesi gerektiğini, yoksa kafayı üşüteceğimi söyledim. Hiç sesini çıkarmadan dinledi ve şöyle dedi. O kız seni yoldan çıkartacak, bak görürsün. Beni yoldan çıkartacak kıza yatmadan önce içinde arka arkaya 3 kez seni seviyorum yazan bir mesaj gönderdim. Rüyamda da onu gördüm. Mezun olduğum lisenin kantinindeydik. Karşılıklı sucuklu tost yiyip ayran içiyorduk. Bu garip, çünkü ben lisedeyken kantine pek uğramazdım. Uğrasam da aynı anda hem sucuklu tost hem de ayran alamazdım. Sabah kahvaltı boyunca annem hiç konuşmadı. Onu tanımasam pasif direnişe geçtiğini düşünürdüm. Benim bildiğim annem amacına ulaşmak için beklemekten nefret eder. Eylem kadınıdır o. Bütün hafta sonunu besteyle geçirdik. 2 akşam dışarıda yemek yedik, sinemaya gittik, müzik dinledik. Ve tabii başka şeyler. Hayatta yapılabilecek en zevkli şeyler. Pazartesi öğleden önce onu aradığımda benimle çok güzel konuştu. Öğleden sonra saat 3 gibi özlediğim için tekrar aradım, sesi kötüydü. Hem de çok kötüydü. Beste ne oldu dedim. Şimdi konuşamam deyip kapattı. Rüya gibi geçen bir hafta sonunun ardından tepe taklak bir telefon görüşmesi. Tekrar aradım. Telefonda konuşamam Murat. Nerede olduğunu söyle o zaman geleyim. Yarım saat sonraya Büyük Migros'un kafeteryasında randevulaştık. Sorunun ne olduğuyla ilgili bir ipucu da vermedi. Daha telefonu kapatmadan otoparkın yolunu tutmuştum. Güvenlik açmakta acele etmezse çarpıp geçecekmişim gibi hızla yaklaştım kapıya. Kafeteryada girişi görebileceğim bir masaya oturup beklemeye başladım. Randevulaştığımız saati 10 dakika geçince telefon ettim. Kötü bir sesle birazdan geleceğini söyledi. Sağ dizimi elektriğe tutulmuşçasına aralıksız sallıyorum. Bugün, yarın ve sonraki günler için küsliğe hiç yer olmayan harika planlarım varken bu da nereden çıktı şimdi? Ve işte geliyor. Yüzünde her zamanki gülümsemeden eser yok. Otursun diye sandalyesini çekip ne oldu dedim. Senin bir nişanlın varmış. Hayır yok, olsaydı bunu ben de bilirdim. Güldüm. Bunu da nereden çıkarttın dedim. Hayatında benden başka bir kız daha var mı yok mu? Yok tabii Beste, kim söyledi sana bunu? Biliyorum çok saçma ama aklıma Utku geliyor. Annen aradı bugün beni. Buyurun buradan yakın. Bizimki demek planına hazırlandığı için sessizmiş. Beste'nin numarasını cep telefonumdan bulmuş olmalı. Her şeyi anlatıp ağladı kadın. Öz annem olmasa benden nefret ettiğinden hiç kuşkum kalmayacak. Samsun'da okuyan bir nişanlın varmış senin. Yakında dönüyormuş. Havva teyzenin ne karın ağrısıysa bir şeysiymiş değil mi? Ne bileyim ben onu söylemedi. Güzelim, ben kızı hayatımda görmedim. Kız da beni hayatında görmedi. Bunlar Havva teyzeyle aralarında eğleniyorlar. Durup şüpheyle baktı. Yemin ederim bak, şerefsizim ki doğru söylüyorum. Hepsini annen mi uydurdu yani? Evet, evet dedim. Annen çatlak mı senin? Sen benim annem hakkında böyle konuşamazsın diyecek değilim. Bizimkinin yediği halt ortada. Yorum senin anlamında ellerimi iki yana açıp gülümsedim. Neyse, benimki de çatlak zaten dedi. Minik bir öpücük kondurdum dudaklarına. Eskiden milletin içinde böyle şeyler yapanlara kızmamın nedeni kıskançlıktı herhalde. Hadi seni bir yerlere götüreyim dedim. 5'ten önce şirkete dönmesi gerekiyormuş, toplantısı varmış. O zaman toplantın bitince buluşalım mı? Annenden izin alabilecek misin? Denerim dedim. Onu bıraktıktan sonra ben de şirkete dönecek olsaydım ancak mesainin bitimine yetişirdim. Geçen defa olduğu gibi telefon edip Tahir'den bilgisayarımı kapatmasını istedim. Kürşat Bey beni aramış. Adamın inadına yapar gibi oldu ama o an izin mizin düşünecek halim yoktu. Telefonla aradım, yerinde bulamadım. Doğru evin yolunu tuttum. Annem beni görünce şaşırdı. Aa, erken geldin oğlum. Gözünde günlerdir görmeye alışık olduğum yılgın ifade yok. Anne, sen ne yaptın bugün? Ne yapmışım? Beste'yi arayıp nişanlı olduğumu söylemişsin. Hemen sana yetiştirdi değil mi? Ben ona o kadar kızım dedim, aramızda kalsın dedim. Anne! Yok oğlum yok, bu kız sağlam ayakkabı değil. Anne sen delirdin mi ya? Neden böyle abuk subuk şeyler yapıyorsun? Gerçekten de delirmiş gibi gözlerini kocaman kocaman açtı. Tamam tamam, anneni at, elin ne olduğu belirsiz kızını tut sen. Tartışmak gereksiz. Bildiğini okumaktan asla vazgeçmez. Kapıyı vurup çıktım evden. Beste ile birlikte yemek yiyip sinemaya gittik. Bana kalsa evde geçirirdik geceyi. Onu evine bırakırken arabada uzun ve romantik bir öpücükle uğurladım. Sabah yine Kürşat Bey çağırdı. Bu kez daha cesur bir biçimde doğrudan konuya girdi. Dünkü izinsiz gidişimi hiç hoş karşılamamış. Özel hayatımda sorunlarım varsa bilmek istermiş. Belki yardımı dokunurmuş. Ondan anneme göz kulak olmasını bekleyemeyeceğimden hiçbir sorunum olmadığını söyledim. Özür dileyerek yanından ayrıldım. Beni çok fazla ilgilendirmiyor ama Kürşat Bey'in durumu da hiç iyi görünmüyor. Günden güne zayıflayıp kamburlaşıyor sanki. Nefes alırken hırıldıyor ve sık sık öksürüyor. İşi bu kadar dert etmemesini öneririm ona. Çok çalışıyor diye patronun şirketi kendisine hediye edeceğini zannediyorsa yanılıyor. Bu yolları biz de denedik Kürşat Bey, faydası yok insana. Bak dışarıda gürül gürül bir hayat akıyor. Hafta sonlarını bile şirkette geçiriyorsun. Karını al, çocuklarını al, gez biraz. Laba dönünce bizim çocuklarla paylaştım bu düşüncelerimi. Kürşat Bey'in günden güne kötüye gittiği konusunda onlar da benimle hemfikir. Tahir sebebin evlilik olduğunu düşünüyor. Adam evinde mutlu olsaydı kendini işine böyle kaptırmazdı. Sanatsal da bir benzetme yaptı. Aile hayatı erkeğin dar ağacıymış. İsmail kapitalizmin ona yüklediği aşırı hırsla açıklıyor durumu. Alper'in konuyla ilgili düşüncesi tek cümleden ibaret. Yakında geberir oğlum o. Konuyu bizimle ilgili tarafından toparlayınca çok çalışmamamız gerektiğine karar verdik. Nasılsa yakında ya da uzakta hepimiz gebereceğiz. Üstelik biz müdür de değiliz. Canım Beste ile buluşmak istiyor. Akşamı iple çekiyorum. Zaman hızlı geçer belki diye işe vermeyi denedim kendimi, olmadı. Güldüğünde sağ yanağında bir gamze oluşuyor. Aklımı ondan kurtaramıyorum. Öğlene doğru Tahir geldi yanıma. Ben galiba aşık oldum dedim. Kötü bir haber olarak karşıladı bunu. O kadar kızla birlikte olmuş, asla böyle bir hataya düşmemiş ve de düşmezmiş. Alper kendi üslubuyla daldı muhabbetin ortasına. Aşık mı oldun lan? Olmuş dedi Tahir. Oğlum o kızın geçmişi hızlı değil miydi? Mideme yumruk yenmiş gibi oldum, dilim tutuldu. Onlar kendi aralarında konuyu derinleştirirlerken ben sohbetlerine hemen hiç katılamadım. Yalnız kalınca da hep aynı şeyi düşündüm. Kıskançlık, sevgilinin başkalarıyla yaşadıklarını düşünüp çıldırmak. Tanıyorum işte Beste'yi, nasıl bir kız olduğunu biliyorum, sınırları yok. Hiç sormasam da biliyorum benden öncekilerle neler yaptığını. Gel de çıldırma. Aşık olmasam sorun yok. İki arkadaş gibi takılıyorsak, birlikte eğleniyorsak, vakit geçiriyorsak geçmişini dert etmem gerekmez. Oturup kendi kendime karar verdim. Beste'ye aşık falan değilim ben. Akşam buluştuğumuzda uyguladım da bu kararımı. Sonraki günlerde de hep emniyet kemerini aklımın bir kenarında tuttum. Beste ile aramızda aşk yok, öylesine takılıyoruz. 3 hafta sonra ilk kavgamızı bu yüzden ettik. Ben artık ona hiç seni seviyorum demiyormuşum. Bunun öyle zırt pırt sarf edilecek bir cümle olmadığını savundum. İkna olmadı ve küstük. Tam 3 gün ne görüştük ne telefonlaştık. Durumu fark edip sevindi annem. Havva teyzenin akrabası olan kız Samsun'dan dönmüş, onunla tanıştırmak istedi. 4. gün elimde çiçeklerle Beste'nin kapısına dayanıp onu sevdiğimi söyledim. En romantik ve en güzel akşamlarımızdan birini geçirdik. Eve dönmek için kalktığımda Beste neden artık birlikte kalmadığımızı sordu. Sebep çok açık. Annem üzüntüden ölmesin diye. Bunu ona söylemek yerine dudağına bir öpücük kondurdum. Yolda düşündüm. Belki de üzüntüden ölmek biyolojik açıdan olanaksızdır. Bu cümledeki belki'den kurtulur kurtulmaz Beste'nin evine yerleştim. Yatak odasının karşısındaki boş odaya taşıdık benim eşyalarımı. Masa, 2 sandalye ve bilgisayarım. Yatağımı evde bıraktım. Bazen Alper'in patavatsızlıkları tadımı kaçırıyor. Karşı cinsin orospuluğu üzerine abuk subuk yorumlar filan. Bizim çocukların da içten içe onu onayladıklarını biliyorum. Mideme oturmuş bir top ateşle dönüyorum eve. Ekşi bir suratla karşılıyorum Beste'yi. Birlikte yemek yiyoruz, birlikte müzik dinliyoruz ya da film seyrediyoruz. Sonra erken kalkmak zorunda olduğumuzdan erken yatıyoruz ama erken uyuyamıyoruz. Beste'nin gözleri, Beste'nin dudakları, hele o boynundaki çukur, canın cehenneme Alper diyerek dalıyorum uykuya. Ve uyandığımda Beste'yi sevdiğimi düşünüyorum. 13. ayrımın sonu, sayfa 199.